Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber Efendimize vahyin genişinden bahis konusu edeceğiz. Hazreti Peygamber Efendimiz 35 yaşından sonra Nur Dağı üzerindeki Hıra mağarasına Ramazan aylarında özellikle gitmeye başladı. Risalet öncesinde belki 5 defa bu mağaraya gidip gelirken günlük hayatı da Resulullah Efendimiz için devam ediyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e nihayet 40 yaşına geldiği zaman yine bir Ramazan ayında, Ramazan ayının 27. gecesi Peygamber Efendimiz'e Risalet görevi tevdi edildi. Alak suresinin ilk ayetleri olan Estağfirullah, İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve Rabbükel ekramüllezi alleme bil kalem, allemel insane malem ya'lem ayetleri inzal buyurulmuş oldu. Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak, yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku ki senin Rabbin kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten, bon, kerem ve ihsan sahibidir diye ifade ediyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e bu ayet-i kerimelerle vahiy gelmiş oluyordu. Vahiy, Allah'ın yarattığı kullarına mesajıdır. Allah'ın peygamberlere Cebrail vasıtasıyla sunduğu hayat düsturlarıdır. Hakkın halka mesajıdır. Hayat nizamının geliş yoludur. Ve nitekim Peygamber Efendimiz'e bu vahyin gelişi, özellikle Kadir suresinde de beyan edilmiş olmakta ve Estağfirullah, inna enzelnahu fi leyletil kadir diye ifade edilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde inzal buyurulduğu ifade edilmekte. Hazreti Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan bu ilk vahyi aldığı zamanlarda özellikle Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin yanına döndü, ürperti içerisinde, korku içerisinde Hazreti Hatice'nin yanına döndü ve Hazreti Hatice'ye zemmiluni, zemmiluni diye ifade etti. Yani beni örtün, beni örtün diye Hazreti Hatice'ye bu sözleri ifade ederken Peygamber Efendimiz bir müddet istirahat etti. Daha sonra başından geçenleri Hazreti Hatice'ye anlattığı zaman Hazreti Hatice şöyle ifade ediyordu sevgili eşine: sen akrabalarını ziyaret eder, sıla-i rahmi yerine getirir, doğruyu söyler, emanete ihanet etmez, yoksullara yardım eder, misafire ikram edersin. Bu sözleriyle Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'i rahatlatıyor ve ona gelen meleğin Cebrail'den başkası olmadığını özellikle ifade ediyor idi. Ve eşini rahatlatabilmek amacıyla yeğeni Varaka'ya onu aldı götürdü ve Varaka'ya Hazreti Peygamber Efendimiz durumunu anlattığı zamanlarda Varaka bin Nevfel ona, yani Peygamber Efendimiz'e şöyle ifade ediyordu: müjdeler olsun, gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namus-u ekberdir. Keşke senin yanında olsaydım da kavmin seni buradan çıkardığı zaman senin yanında olsaydım da sana yardımcı olaydım, destek olaydım diye ifade etmekte. Hazreti Peygamber Efendimiz de tabii bu sözlerden bir taraftan memnuniyet arz ederken diğer taraftan da endişesini beyan ediyor ve demek ki kavmim beni bulunduğum yerden çıkaracak mı diye de hayıflanıyordum. İlk vahyin gelişinden bir müddet sonra vahiy kesildi. Buna inkıta-i vahiy diyoruz. Yani vahyin kesilmesi diye ifade ediyoruz. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber Efendimiz'e müşrikler sataşmaya başladılar. Özellikle müşrikler alay etmeye başladılar. Rabbin seni terk etti diye ifade ettiler. Ve Cenab-ı Hak ona Müddessir suresini veya Duha suresini inzal buyurmak suretiyle terk etmediğini ve vahyin devam edeceğini özellikle ifade etmiş oluyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e bu vahyin gelişi ve gizli vahiy dönemi yaklaşık 3 yıl devam etti. Bu 3 yıllık süre içerisinde Hazreti Peygamber Efendimiz'in aile efradı, yani eşi, çocukları ve Peygamber Efendimiz'in Evinde bulunan Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise isimli azatlısı hep Müslüman oldular. Bu arada Peygamber Efendimizin cahiliye dönemi diye ifade ettiğimiz bu dönemde putperestlikle alakası olmayan, putperestlik yaşayışı içerisinde olmayan, cahiliye örf ve adetleriyle alakası olmayan bir takım kimselerle de teşrik-i mesai içerisinde bulunarak onların da İslamiyet'e girmesini sağladı. Bunlar içerisinde özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in de gayretiyle Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah ve Abdurrahman Avf gibi güzide insanlar hep İslamiyet'i kabul ettiler. Ancak bu 3 yıllık süre içerisinde İslamiyet alenen bildirilmedi ve sadece gizliden gizliye Hazreti Peygamber'in yakını olan ve cahiliye örf ve adetleriyle alakası olmayan insanlara İslamiyet anlatılmaya başlandı ve onlar da İslamiyet'i kabul ettiler. Sanki onlar da birer peygambermiş gibi adeta çevrelerindeki insanlara İslamiyet'i anlatmak suretiyle onların da çevresindeki kişilerin de Müslüman olmasını sağladılar. Hazreti Peygamber Efendimizin aile efradından kızları, eşi hiçbir zaman tereddüt etmeden Hazreti Peygamber'e iman ettiler. Hatta halaları Safiye, Erva, Ümeyme, Atike ve onların çocuklarından bir kısmı da Hazreti Peygamber Efendimiz'i kabul etmekte herhangi bir tereddüt göstermediler. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu 3 yıllık gizli davet döneminde daha çok kendisine yakın bulduğu, ahlakı İslam ahlakıyla birleşen kimseleri İslam'a davet ederek İslam halkasını genişletmeye başladı. Bu arada inzal buyurulan ayet-i kerimelere ve surelere şöyle bir bakacak olursak, özellikle Alak suresinde Cenab-ı Hak Allah'ın kainatın yaratıcısı olduğunu, yani kendisinin kainatın yaratıcısı olduğunu, her şeyin başının ilim ve okumak olduğunu, insanın aslının özellikle kan pıhtısından meydana geldiği, kainatın sahibinin ise Rab olduğu özellikle ifade edilmekte. İlmin kaynağının Cenab-ı Hak olduğu, İnsana bilmediğini öğretenin de yine Cenab-ı Hak olduğu ifade edilirken, Cenab-ı Hakk'ın kerem ve ihsan sahibi olduğu bildirilmekte. Yine bu dönemde inzal buyurulan Duha suresinde ise Cenab-ı Hak, hiçbir zaman peygamberini unutmadığını, ona her zaman destek olacağını ve insanları ahiret için çağırması gerektiği ve bilhassa Hazreti Peygamber Efendimiz'e şu mesajlar sunulmaktaydı. Bu Duha suresi ile yetim iken Cenab-ı Hakk'ın onu barındırdığı, şaşırmış iken yol gösterdiği ifade edilirken fakir iken zenginleştirildiği ifade edilmekte. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın özellikle bu ifadelerinde şunları biz görmekteyiz. Gerçekten Peygamber Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmişti. Ama annesi ona hamilik yaptı. Süt annesi ona hamilik yaptı. Dedesi ve özellikle amcası ona koruyuculuk ve hamilik yaptı ve onu barındırdı. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz çevresindeki cahiliye örf adetleri ve inançları içerisinde bulunan insanların durumlarını gördükçe onlara hidayet nasip ediyor. Ve bu arada Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten kendisine inzal buyurulan ayetlerle hem kendisi hem de çevresindeki insanlara hidayet sunuyor idi. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak, Hazreti Hatice gibi hem sevimli hem de aynı zamanda zengin bir hanım nasip etti ve o sayede mali açıdan da Hazreti Peygamber zenginleşmiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimizin mutlaka başarıya ulaşacağı ifade edildi ve Resulullah Efendimiz'e çevresindeki insanlara karşı hep merhametli olması, yetime, yoksula ve çevresindeki düşkün insanlara karşı daima merhamet içerisinde olması ifade edilirken, hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a karşı kusur etmemesi ve daima ona karşı şükretmesi gerektiği de ifade ediliyordu. Müddessir suresinde ise Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Efendimiz'e mutlaka davete devam etmesini istiyordu. Rab'dan başka hiçbir şeyin büyük olamayacağını ve Peygamber Efendimiz'in yine davetine devam ederken her şeyinin temiz olmasını, kötü şeylerden uzak bulunmasını, yapılan iyiliğin dahi başa kakılmamasını ve mutlaka karşılaşılabilecek zorluklara karşı da sabırlı olunması tavsiye edilmekteydi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz'e davetin gelişi, risaletin gelişiyle birlikte 3 yıllık gizli davet dönemi sona inerken, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e 2 ayet inzal buyurdu. Bunlardan birisi Şuara suresinin 214. ayeti kerimesiydi. Estağfirullah ve enzir aşiretekel akrabin ayeti kerimesi. Bu ayeti kerime ile Cenab-ı Hak en yakın akrabalarını inzar et diye ifade ediyordu. Diğer bir ayeti kerime ise Hicr suresinin 94. ayetiydi ki Estağfirullah فَاسْتَعْبِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِزْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ ayetiydi. Bu ayeti kerime ile de özellikle emrolunduğun şeyi apaçık bildir diye ifade ederken müşriklerden de mutlaka yüz çevrilmesi arzu edilmekteydi. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu ayeti kerimelerin inzal buyurulmasından sonra davet halkasını akrabalarından başlatmak suretiyle akrabalarını Hazreti Ali'yi göndermek suretiyle evine davet etti. Akrabalarından yaklaşık 40 kişi Peygamber Efendimiz'in evinde toplandılar. Hazreti Peygamber Efendimiz onlara İslam hakkında, kendisinin risaleti hakkında bilgi vermek isterken Ebu Leheb devreye giriyordu ve Peygamber Efendimiz'in sık sık konuşmasını kesiyordu. Netice itibariyle o gün Peygamber Efendimiz arzu ettiği şeye nail olamadı ve akrabaları dağılıp giderken bu defa Hazreti Ali ikinci defa onları davet etti ve bu ikinci seferinde Ebu Leheb'e rağmen Hazreti Peygamber Efendimiz söylemesi gerekeni ifade etti ve kendisinin peygamber olduğunu akrabalarına bildirdi. Hazreti Peygamber Efendimizin özellikle bu şekildeki davranışına mukabil Ebu Leheb'in de Peygamber Efendimiz'in davetini engellemesi karşısında ve akrabalarından arzu edilen şekilde bir netice almaması üzerine Hazreti Ali şöyle ifade ediyordu. Yaşım küçük, cüssem zayıf ama ben sana yardım edeceğim diyordu. O küçük daha 10 yaşlarında, 11 belki 12 yaşlarında olan Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber Efendimiz'e destek olacağını ifade ediyordu. Akrabalarına karşı bu görev ifa edilirken bu defa Hicr suresinin 94. ayeti kerimesi gereğince diğer kavmine de İslamiyet'i anlatması gerekiyordu ve peygamber olduğunu ifade etmesi gerekiyordu. Onları Safa tepesinde topladığı zamanlarda onların her birine ey falan oğulları, ey falan oğulları diye özellikle çevresindeki bulunan kabilelerin her bir boyların her birinin ismini zikrederek Hazreti Peygamber Efendimiz onlara şöyle ifade ediyordu. Nefislerinizi ateşten koruyun, size şu dağın ardından bir takım süvarilerin gelmekte olduğunu söylesem bana inanır mısınız diye ifade ediyordu. Onlar da şöyle zikrediyorlardı. Biz seni Muhammedül Emin olarak bilmekteyiz. Senin söylediğin şeye elbette inanırız ve itimat ederiz demeleri üzerine Peygamber Efendimiz şöyle ifade ediyordu. Öyleyse ben sizlere şiddetli bir azabın geleceğini gelmeden önce haber veriyorum diyerek kendisinin peygamber olduğunu ve artık risaletle görevlendirildiğini ifade ediyordu. İşte bunun üzerine Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'e tebbenlek, yazıklar olsun sana diyerek peygambere karşı çıkıyor. Özellikle yeğeninin risalet hayatını, risaletle görevli bu vazife hayatını boşa çıkarmaya çalışıyordu. Saygıdeğer kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten bu aleni davet ile, yani bu iki ayeti kerimenin inzal buyurulmasından ve akrabalarını ve kavmini İslam'a davet edişiyle şunları biz özellikle dikkate alıyoruz ve şunları bilmiş oluyoruz. Efendim aleni davetle şu gerçekler ortaya çıkmış olmakta. Mutlaka hak olan bir şey gizli kalmamalıdır. Mutlaka ortaya çıkmalıdır ve gizli kalması mümkün değildir. Aleni davet özellikle dinle ilgili dini konularda mutlaka en yakın akrabadan başlanılmalı ve bu halka daha genişleyerek yayılmalı. Kavmini İslam'a davet ederken insanlar ve davetçiler mutlaka sıkıntılarla karşı karşıya gelecekler ve belki de hakaretlere muhatap olacaklar ve bunlara karşı da daima sabırla hareket etmek gerektiği Peygamber Efendimizin hayatında her zaman görülen bir husus. Davete mutlaka her dönemde engel olunacak ve bunun örneği Peygamber Efendimizin bizatihi kendi hayatında ortaya çıkmış olmakta. Bunların ötesinde aile reisi olarak bizlerin aile içerisindeki Önemimiz ve durumumuz itibariyle çevremizdeki çocuklarımıza, eşimize ve yakın çevremize İslamiyet'i anlatmak sadece peygamberin değil, bütün insanların, inananların ve Müslümanların da vazifesi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekmekte. Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle aleni davetten sonra Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'e tahsis etmiş olduğu evdeki bu evin adına biz Darül Erkam diye isim veriyoruz. Bir ölçüde müşriklerin Darül Nedvesine mukabele olarak özellikle kurulmuş olan bir müessesedir. Burada Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle gündüzleri bulunur. Müslüman olmak üzere gelenler buraya gelirler. İslamiyet'i öğrenmek üzere gelenler buraya gelirler. Hazreti Peygamber Efendimiz onlara ayetleri bildirir, sureleri bildirir, emirleri ve yasakları bildirir ve insanları daha sonraki dönemlerde yetiştirebilmek amacıyla burada İnsanlarla sürekli haşır neşir olur, onların problemlerini dinler ve Peygamber Efendimiz hatta insanların arasında dolaşmak suretiyle bile, Darül Erkam'ın dışında insanlar arasında dolaşmak suretiyle bile aleni davet dönemindekini görevini ifa etmeye çalışır. Nitekim Darül Erkam müminlere İslam anlayış ve ruhunun verildiği, bu anlayış ve ruhu taşıyan davetçilerin yetiştirildiği bir merkez olmuştur. Bir ölçüde Hazreti Peygamber Efendimiz ileride bir takım görev alacak Müslümanların özellikle Darül Erkam'da onları yetiştirmek suretiyle İslam'ın birer ferdi olarak Müslüman olarak onların nasıl vazife görecekleri, hangi şartlarda vazife yapacakları, ne şekilde görev alacakları özellikle Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş olmaktaydı. Darül Erkam bir ölçüde Medine dönemindeki Suffe'nin ve mescidin yaptığı görevi Mekke'de yapmaktaydı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu aleni davete başladığı günden itibarendir ki artık çevresindeki insanların Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara, inananlara saldırıları başlamıştır. Hazreti Peygamber Efendimiz'i Risalet göreviyle görevlendirilinceye kadar Muhammedül Emin olarak bilen ve çevresine bildiren Kureyş halkı Peygamber Efendimiz'i yalanlamaya ve ona eza ve cefa yapmaya kalkıştılar. Tabii bunların bir takım sebepleri vardı. Niçin Hazreti Peygamber'e inanmak istemiyorlar? Niçin Hazreti Peygamber'in davetini boşa çıkarmak istiyorlar? Elbette bir takım menfaatlerine dokunulmuştu. Özellikle Mekke müşrikleri ve Kureyşler kendi ecdatlarına çok bağlı idiler ve dinlerine de oldukça bağlı idiler ve putperestlikten ayrı bir din düşünmek istemiyorlardı. İslamiyet onlar için bir fantazi olarak değerlendiriliyordu ve inançlarından uzaklaşmak olarak ifade ediliyordu ve Hazreti Peygamber Efendimiz'i yeni bir din olan İslam'ı getirmesiyle birlikte Hazreti Peygamber'e de onun getirdiği dine de hep karşı çıkıyorlardı. Haşimoğullarıyla Kureyş yerindeki bazı kabileler arasında bir rekabet var idi. Özellikle Haşimoğullarıyla gerek Ümeyye oğulları ve gerekse Mahzum oğulları arasındaki bu rekabet Hazreti Peygamber Efendimiz'e onun risaletini kabul etmeme yönünde muhalefet etmelerine sebep teşkil etti. Ve nitekim Ebu Cehil Mahzum oğullarının bir ferdiydi ve ileri gelenlerinden idi. Hep şunu ifade ediyordu ve diyordu ki, bizim Mahzum oğulları olarak Haşim oğullarıyla hep bir rekabet içinde olduğumuz malumdur. Biz bugüne kadar Haşim oğulları güzel bir ziyafet verseler aynısını biz de yapmak isteriz. Herhangi bir iş yapsalar ondan daha güzelini biz yapmak isteriz. Ama onların içinden bir peygamber çıktı. Biz de peygamber çıkaramayacağımıza göre biz de onların peygamberini kabul etmeyiz diye ifade ediyorlar idi. Ümeyye oğullarından da buna benzer sesler her zaman yükselebiliyordu. Yine Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'e inanmamalarının ve eza ve cefa yapmalarının bir başka sebebi ise liderde aradıkları bir takım vasıflar idi. Onlar lider olarak bulunan insanların bazı özellikler taşımasını istiyorlardı. Mesela çok zengin olmasını istiyorlardı. Çok erkek evladı olmasını arzu ediyorlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz evet mali açıdan belki durumu düzelmişti ama çok zengin değildi. Aynı zamanda kız çocukları vardı, erkek çocukları da vefat etmişti. Onlara göre Hazreti Peygamber toplumun lideri olamazdı. Özellikle dünyevi liderlikle uhrevi liderlik olan peygamberlik liderliğini birbiriyle karıştırmış olmaları da özellikle peygambere inanmamalarına sebep teşkil etmekteydi. Hazreti Peygamber Efendimiz'e inanmamalarının ve Resulullah'a ve inananlara eza ve cefa yapmalarının sebeplerinden birisi de Resulullah'ın ve İslam'ın getirdiği prensipler idi. Bakınız, İslamiyet neleri emretmekteydi? Bir kere kötülüklerden sakınmayı istiyordu İslamiyet. Sınıf farkını ortadan kaldırıyor idi. Akrabaya, komşuya ve onların hukukuna riayet edilmesini istiyordu. Zayıfların haklarının korunmasını arzu ediyordu. Aile yuvasının ve cemiyetin emniyet içerisinde, huzur içerisinde olmasını arzu ediyordu. İnsanların lüksten, israftan, zevkten ve eğlenceden sakınarak özellikle diğerlerine yardımcı olmalarını arzu ediyordu. Ve müşrikler içerisinde özellikle yapı itibariyle, davranış itibariyle o kadar garip davranışta bulunan insanlar vardı ki Kur'an-ı Kerim onların bir takım özelliklerini ortaya koyuyordu. Ve nitekim bunların ifşa edilmesi de İslamiyet'e karşı cephe almalarına sebep teşkil ediyordu. Nitekim Tebbet suresinde, Kalem suresinde, Alak suresinde o Mekke müşriklerinin çok değerli diye ifade ettikleri kimselerin bir takım vasıfları dile getiriliyordu. Onların doğruya eğriye yemin eden, izzeti nefsi olmayan, ötekini berikini ayıplayan, laf taşıyan, insanları hayırdan men eden, zalim, günahkar, haşin ve soysuz insanlar olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyordu. Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin, Velid bin Mughirelerin ve diğer insanların böyle olduğunu ifade ederken, özellikle Kur'an'ın bu hükmüne karşı, peygamberin getirdiği bu prensiplere karşı hep karşı geliyorlar ve İslam'a ve Müslümanlara yine muhalefetlere devam ediyorlar ve Müslümanlara da eza ve cefa yapmaktaydılar. Onların İslam'a karşı gelişlerinin bir başka sebebi de ekonomik kaygı idi değerli kardeşlerim. Çünkü Mekkeliler, özellikle Kureyş kabilesi, Kabe'nin muhafızı olmaları münasebetiyle ve aynı zamanda diğer insanlarla olan iyi bir ülfet içerisinde olmalarının sonucu olarak bütün Arap kabileleri içerisinde saygı görüyorlar idi. Kabe'nin muhafızı olmaları bilhassa bütün Arap kabilelerinin hac mevsiminde Mekke'ye gelmeleri ve karşılarında Kureyş'i görmelerinin sonucu olarak Kureyş bütün Arap kabileleri arasında ilgi ve alakayla izlenen ve kendilerine saygı duyulan bir kabile konumundaydı. Zannediyorlardı ki İslamiyet'i kabul edecek olurlarsa onlar bu saygıdan uzak kalacaklar ve kendilerine ticaret sebebiyle Yemen'e ve Şam'a yaptıkları, Kureyş suresinde de beyan edilen, hiçbir kabileye nasip olmayan, yılda iki defa yapacakları ticari faaliyetin sona ereceğine ve engelleneceğine inanıyorlar idi. İşte bu ekonomik kaygı ve düşünceler, az önce de ifade ettiğimiz başka sebeplerden dolayı Hazreti Peygamber Efendimiz'e, Müslümanlara ve diğer inanan insanlara hep İslamiyet'e karşı muhalefet ediyorlar ve insanlara karşı mutlaka eza ve cefa içerisinde bulunuyorlardı. Bakın Hazreti Peygamber Efendimiz'e ve diğer Müslümanlara yaptıkları eza ve cefa konusunda birkaç örnek vermiş olalım. Hazreti Peygamber Efendimiz'in özellikle getirmiş olduğu bu prensipler karşısında Velid bin Mughire'nin başkanlığında adeta bir komite oluşturuldu ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e ne diyelim de nasıl bir yol izleyelim de onun davetini boşa çıkaralım diye adeta bir takım projeler üretilmeye başlandı. Hazreti Peygamber'e sihirbaz diyelim, şair diyelim, deli diyelim ama bunların hiçbirisi tutmadı. Çünkü Hazreti Peygamber gerçekten 40 yıllık yaşayışı itibariyle, Risaletten sonraki yaşayışı itibariyle de bu söylenenlerin hiçbirisi kendisine uymuyordu. Ebu Leheb Hazreti Peygamber Efendimiz'i adım adım takip ediyor ve Peygamber Efendimiz'in sözlerini boşa çıkarmaya çalışıyordu. Hazreti Peygamber'in iki komşusu vardı. Bunlardan birisi Ebu Leheb, diğeri Ukbe bin Ebi Muayt idi. Bunlar Peygamber Efendimiz'e sözlü hakarette bulunuyorlar. Yollarına dikenler ve pislikler döküyorlar ve Peygamber Efendimiz'i hem kendisini hem aile efradını rahatsız ediyorlardı. Özellikle Peygamber Efendimiz'in risaletini bir türlü kabullenememişlerdi. Onlara göre Ümeyye bin Ebi Salt gibi, Velid bin Mughire gibi insanlar peygamber olmalıydı ve peygamber olarak da bunlar gönderilmesi gerekirdi. Zuhruf suresinin 31. ayeti kerimesinde de buna işaret edilmiş olmakta. Resulullah'ın risaletini kabul etmedikleri için onun getirmiş olduğu prensiplere karşı çıkıyorlar, onun davranışlarını men etmeye çalışıyorlardı. Namaz kılarken üzerine toz toprak atıyorlar, hatta deve işkembesi bile döküyorlar idi. Hazreti Peygamber Efendimiz'e biraz vahiy gelmediği zamanlarda, yani zaman zaman vahiyler arasında bir kesinti olduğu zamanlarda, Rabbin seni unuttu demek suretiyle peygamberi rahatsız ediyorlar ve tedirgin ediyorlardı. Peygamberi öldürmekle tehdit ediyorlardı. Hazreti Peygamber'e makam mevki ve kadın teklif ediyorlardı. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz bunların hiçbirine itibar etmiyordu ve Allah beni size elçi olarak gönderdi ve bana da bir kitap verdi demek suretiyle özellikle bu kitaba ve kendisinin risaletine uyulması gerektiğini onlara ifade ediyordu. Bütün bunlara rağmen Hazreti Peygamber'e bir takım isnatlarda bulunmalarına rağmen bu isnatların geçersizliğini kendileri de anlıyordu. Bakınız Hazreti Peygamber Efendimiz'e İşte yalancıdır, sihirbazdır, delidir vesaire vesaire gibi bir takım sözler söyleyelim denilmesi karşısında Nadır bin Haris gibi İslam'a en muhalif olanlardan birisi bile şu sözleri söylemekten kendisini alamıyordu. Muhammed sizin aranızda büyüyen en doğru ve namuslu bir çocuktu. Büyüyüp de size risaletini tebliğ ettiği zaman siz ona sahtekar diyorsunuz. Yemin ederim ki Muhammed sahtekar değildir diye açıkça ifade ediyor. Hattı zatında bir peygamberin geleceğini belki Yahudilerden duymuşlar. Belki de Hanifler vasıtasıyla bilmişler. Hazreti Peygamberin gerçek bir peygamber olduğunu da biliyorlar. Ama sadece bir takım endişeler, kaygılar, dünyevi menfaatler, makam ve mevki endişeleri Peygamber Efendimizin risaletini kabul etmeye engel teşkil ediyordu değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz'e özellikle amcası vasıtasıyla da tesir etmeye çalışıyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz'in risaletine engel olma noktasında, onun risaletini boşa çıkarma noktasında amcası Ebu Talib'e başvurmak suretiyle onun bu işten vazgeçmesini arzu ediyorlardı. Ve belki de bu birkaç defa tekerrür ediyordu. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'e diyordu ki, sağ elime güneşi ve sol elime de ayı koysalar yine de bu davadan vazgeçemem amcam diyordu. Özellikle bu görevin kendi isteğiyle kendisine verilmediğini, Cenab-ı Hakk'ın tevdi ettiğini ve risalet görevinin mutlaka sonuna kadar devam edeceğini onlara ifade ediyordu. Peki eza ve cefa görenler sadece Hazreti Peygamber ve ailesi miydi? Hayır, Hazreti Peygamber Efendimizin çevresindeki özellikle köle ve cariye konumunda olan insanlar, onlar da değil ve onların dışında gerçekten toplum içerisinde imtiyaz sahibi olan kimseler bile eza ve cefadan nasiplerini almaktaydılar. Bakınız Hazreti Bilal'i kumlara yatırıyorlar, boynuna ip dolamak suretiyle sokaklarda dolaştırıyorlar, sırtına ve göğsüne ağır taşlar koymak suretiyle onu inancından vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ama Hazreti Bilal bütün bunlara karşı ehad, ehad demek suretiyle Allah'ın bir olduğunu her vesileyle dile getiriyordu. Habbab bin Eret Hazretleri demirciydi. Müşrikler ona iş yaptırıyorlar fakat ücretini vermiyorlardı. Ve Habbab bin Eret Hazretleri ücretini istediği zaman da hani bir sefer daha dünya geleceğiz ya dirileceğiz ya işte o dirildiğimiz zamanlarda ahirette paranızı veririz demek suretiyle alay etmekteydiler. Ve Habbab bin Eret Hazretleri biraz daha üzerine gittiği zamanlarda o demircinin kor ateşinin üzerine sırtını o ateşin üzerine bastırmak suretiyle Habbab bin Eret'i yakıyorlar idi, adeta dağılıyorlar idi. Hatta onun izleri Hazreti Ömer zamanına kadar sırtında mevcut idi ki Hazreti Ömer'e Habbab bin Eret diyordu ki ya emiral müminin müşrikler tarafından yaktırıldım diyordu ve sırtındaki o beyazlıkları gösteriyordu değerli kardeşlerim. Yine aynı şekilde Ammar bin Yasir Hazretleri sadece kendisi değil ailesiyle birlikte, annesiyle, babasıyla ve kendisiyle birlikte en çok eza ve cefaya düçar olanlardan birisi olmuştur Ammar bin Yasir Hazretleri. Bakınız bunların içerisinde Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar dövülmüş, öyle dövülmüş ki bayıltıncaya kadar dövülmüş. Ama Hazreti Ebu Bekir'deki o peygamber sevgisi, Muhammed Aleyhisselam sevgisi o kadar ileri safhadadır ki peygamber ayıldığı zamanlarda ilk sorduğu soru şu olmuştur. Muhammed nerede aleyhisselam? Peygamber Efendimizin nerede olduğunu sormuştur. Gerçekten Hazreti Peygamber öyle insanlar yetiştirmiştir ki, İslam'ın ilk döneminde İslamiyet'i kabul eden insanlar öyle insanlar olmuşlardır ki, o insanlar kalplerindeki imanı her vesile dile getirmişler ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e destek olma, İslam'a destek olma konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlar değerli kardeşlerim. Hazreti Osman direklere bağlanmış, hatta hasırlara sarılmak suretiyle duman doldurulmuş bir odanın içerisine bırakılmış ve öldürülmek istenmiş. Abdullah bin Mesud Hazretleri dövülmüş. Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri de dövülmüş. Kendi ifadesiyle her yanım kan revan içindeydi diyor. Adeta kırmızı bir puta dönmüştüm diye ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, gerçekten Hazreti Peygamber Efendimiz'e ashaba yapılan bu eza ve cefa karşısında sahabe Peygamber Efendimiz'e özellikle gelerek "Ey Allah'ın Resulü, çektiğimiz şu işkencelerden kurtuluşumuz için Allah'a dua etmez misin?" dedikleri zamanlarda Hazreti Peygamber Efendimiz hem ashabına dua ediyor hem de onlara sabır tavsiye ediyor idi. Ve özellikle şu sözlerle onları teselli ediyor, mutlaka İslam'ın hakim olacağını da onlara bildiriyor idi. "Sizden önceki Müslümanların vücutları kemiklerine varıncaya kadar demir taraklarla taranarak etleri koparıldı. Bu onları dinlerinden vazgeçirmedi. Başları saç ayrımından testerelerle ikiye biçildi. Onlar yine vazgeçmediler dinlerinden. Biraz daha sabredin. Allah öyle bir zaman getirecektir ki bir atlı yalnız başına Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan San'a'dan Hadramevt'e kadar gidebilecek. Bu sözlerle İslamiyet'in yeryüzünde hakim olacağını ve insanlığın içerisinde sadece huzur olacağını ve insanlar arasında birlikteliğin ve dayanışmanın olabileceğini ifade ediyordu. Özellikle Hazreti Peygamber Efendimiz'e inzal buyurulan ayetlerle müşriklerin ve o esnada müşriklerin kendileriyle irtibat halinde oldukları Yahudilerin ve Hristiyanların vasıfları da açıklanmaktaydı değerli kardeşlerim. Özellikle Hazreti Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara şu mesajlar veriliyordu. Müslüman olan insanların hayatı boyunca bu mesajlara mutlaka ama mutlaka tabi olması, uyması ve onları dikkate alması gerektiği ifade ediliyordu. Nisa suresinin 140. ayeti kerimesinde müminler Allah'ın ayetlerine küfredilen yerde oturmamaları istenmekte. Ayrı şekilde Mümtehine suresinin 1. ayetinde Allah'ın düşmanlarının dost edinilmemesi istenmekte. Maide suresinin 51. ayetinde ise Yahudi ve Hristiyanların ancak birbirlerinin dostu olduğu ifade edilmekte değerli kardeşlerim. Müminlerin ayrılıp kafirleri dost edinenlerin Allah ile ilişkilerinin kesileceği ifade edilirken, aynı şekilde Bakara suresinin 217. ayeti kerimesinde ise Yahudileri ve Hristiyanların memnun edilemeyeceğini, sadece onları memnun etmenin tek yolun onların dinine girmek olduğunu ifade etmekte Bakara suresinin 217. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz ise şu mesajları sunarken, "Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz dost edineceği kimselere dikkat etsin." derken, bu hadis-i şerifi adeta Maide suresinin 55. ayet-i kerimesi şu şekilde dillendirmekte. Müslümanların sadece dostu Allah'tır ve onun Resulüdür ve müminlerdir diye ifade ederek müminin Allah'tan, peygamberden ve müminlerden başka dostunun olmayacağını Cenab-ı Hak ayetleriyle bildirmekte ve Peygamber Efendimiz de bu mesajları ashabına bildirmek suretiyle, ulaştırmak suretiyle bu dinin mutlaka dünyada hakim olacağını ve Hazreti Peygamber Efendimizin son peygamber olarak görevini sonuna kadar ifa edeceğini ve getireceği prensiplerinde kıyamete kadar baki olacağını ifade etmekteydi. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.